Ayrım 5.
Görüyor musun dedi, 3 tümsek var önünde. Bu tümseklerde çeşit çeşit çiçeklerin açtığını göreceksin. Onların birini koparmaktan iyi saatte olsunlar korusun seni. Eğrelti otu çiçeğini açar açmaz hemen kopar onu. Arkanda ne olursa olsun sakın dönüp bakma. Bir şey soracak oldu Petro. Koydunsa bul basavruku. 3 tümseğe yaklaştı Petro. Neredeydi çiçekler? Bir şey göremiyordu. Boyunca yabani ot kaplamıştı her yanı. Her şeyi örtmüştü. Ama ansızın bir ışıltı geçti gökyüzünden. Petro önünde hepsi birbirinden güzel bir sürü çiçek, bu arada gösterişsiz yapraklarıyla eğrelti otları gördü. Bir kuşku düştü Petro'nun içine. Ellerini beline koyup dalgın dikildi çiçeklerin karşısında. Görülmedik neyi varmış bunların diye mırıldandı kendi kendine. Zaman olur, günde 10 kez görürsün bu meretleri. Olağanüstü ne varmış bu çiçeklerde yani? O pis suratlı alay etmiş olmasın benimle sakın. Dikkatli bakınca küçük bir çiçek tomurcuğunun kızarmakta olduğunu, canlıymış gibi kımıldadığını gördü. Gerçek bir mucizeydi bu. Tomurcuk kıpırdıyor, gittikçe büyüyor, yanan bir kor gibi kızarıyordu. Bir yıldız parladı, bir hışırtı oldu. Çiçek bir alev gibi açıldı Petro'nun önünde. Çevresindeki öteki çiçekleri de aydınlattı. Tam zamanıdır diye geçirdi içinden Petro. Elini uzattı. Ama o ne? Onun eliyle birlikte arkasından doğru kıllı yüzlerce el birden uzanmıştı çiçeğe. Aynı anda arkasında biri sağa sola koşup duruyordu sanki. Petro gözlerini yumup yapıştı çiçeğin sapına. Elinde kaldı çiçek. Bir anda her şey sustu. Petro bir ağaç kütüğünün üzerinde basavruku oturur gördü. Ölü gibi masmaviydi yüzü. Bir parmağını oynattığı yoktu. Gözlerini yalnızca kendinin gördüğü bir şeye dikmişti. Ağzı açıktı ama bir tek söz söylemiyordu. En küçük bir hışırtı yoktu çevrede. Oh, çok korkunç bir sessizlikti o. Ama bir ıslık duyuldu birden. Petro'nun yüreği hop etti. Otlar gürültü etmeye, çiçekler gümüşten birer çıngırakmış gibi ince sesleriyle fısıldaşmaya başladılar aralarında gibi geldi ona. Ağaçlar da yüksek sesle küfürler ediyorlardı birbirlerine sanki. Basavruk'un yüzü canlandı birden. Gözleri parladı, dişlerinin arasından. Sonunda gelebildin cadı diye humurdandı. Sonra Petro'ya döndü. Beni dinle Petro, biraz sonra güzel bir kız göreceksin. Sana ne söylerse yap, yoksa çok kötü olur senin için. Sonra elindeki budaklı değnekle çakal eriği çalılarını araladı. Direkler üzerine oturtulmuş küçük bir kulübe çıktı karşılarına. Basavruk yumruğuyla vurunca duvarı sallandı kulübenin. Simsiyah bir köpek fırladı dışarı. Onlara doğru koştu. Sonra bir çığlık attı köpek. Kediye döndü. Birden Petro ile Basavruk'un üzerine sıçradı. Sinirlenme sinirlenme cadı dedi Basavruk. Peşinden öyle bir küfür savurdu ki duyan kulaklarını tıkar. Birden kedinin yerinde yüzü közde pişirilmiş elma gibi buruş buruş iki büklüm bir koca karı belirdi. Sivri çenesiyle burnu tıpkı köylülerin ceviz kırdıkları kerpeteni andırıyordu. Amma da güzelmiş diye geçirdi içinden Petro. Bir ürperdi geçti sırtından. Cadı karısı çekip aldı elinden çiçeği. Üzerine eğilip uzun uzun bir şeyler mırıldandı. Arada bir de bir sudan serpeliyordu çiçeğe. Ağzından kıvılcımlar saçılıyordu. Koca karının dudakları köpürmüştü. Sonunda Petro'ya uzattı çiçeği. At onu dedi. Cadının dediğini yaptı Petro. Bir mucize. Çiçek yere düşmedi. Karanlığın içinde ateşten bir küre gibi kala kaldı uzun süre. Suda bir kayık gibi yüzdü sanki. Sonra ağır ağır alçalmaya başladı. Sonra o kadar uzağa düştü ki Petro'nun durduğu yerden haşhaş tohumu kadar küçücük bir yıldız gibi görünür oldu. Cadı karısı boğuk bir sesle ''Orada!'' diye hırladı. Basavruk Petro'ya kürek attı. ''Cadının gösterdiği yeri kas Petro!'' diye mırıldandı. ''Senin de korjanın da rüyanızda göremeyeceğiniz kadar altın bulacaksın orada.'' Petro avucuna tükürüp kaptı küreyi. Ayağıyla bastırıp daldırdı toprağa, kaldırıp attı. Bir daha attı, bir daha. Çok geçmeden sert bir şeye rastladı kürek. Vurdukça madeni bir ses çıkarıyordu. Sonunda demir kaplı bir sandık gördü Petro. Yanlarını temizledikten sonra uzanıp alacak oldu sandığı. Ama o uzanınca derine kaçtı sandık. Daha çok uzandı. Sandık daha derine kaçtı. Arkasında biri daha çok yılan tıslamasına benzeyen bir sesle kahkahalar atıyordu. Cadı karısının sesi duyuldu. Yo, insan kanı akıtmadan göremeyeceksin altınları. Sonra başı beyaz çarşafla örtülü 6 yaşlarında bir çocuk getirdi Petro'nun yanına. Çocuğun başını kesmesini işaret etti. Dehşet içinde donup kalmıştı Petro. Bir insanın, hele hele günahsız bir çocuğun başını durup dururken kesmek alçaklıktı. Kendi kendine cesaret verip çarşafı çekti aldı çocuğun başından. O ne? İvas'tı bu. Zavallı çocuk ellerini göğsünün üzerinde çapraz yapmış, başını önüne eğmişti. Petro elinde bıçakla çıldırmış gibi yürüdü cadı karısının üzerine. Tam kolunu indiriyordu ki, ''Ya kızı almak için verdiğin karar?'' diye bağırdı Basaryuk. Sırtına kurşun yemiş gibi kala kaldı Petro. Cadı karısı ayağını yere vurdu. Masmavi bir alev çıktı yerden. Toprağın içi aydınlanmaya başladı. Kristal camdan dökülmüş gibi oldu toprak. Öyle ki toprağın altındaki her şeyi avucunun içindeymiş gibi görüyordu şimdi Petro. Durdukları yerin tam altında sandıklarda, küplerde altın paralar, değerli taşlar yığın yığındı. Gözleri kamaştı Petro'nun. Aklı dağıldı. Deli gibi salladı bıçağı, çocuğun tertemiz kanı sıçradı yüzüne. Şeytanca bir kahkaha cınlattı her yanı. Çirkin yaratıklar sürüyle zıplayıp oynuyorlardı şimdi Petro'nun çevresinde. Cadı karısı küçük çocuğun başsız bedenine yapışmış, kurt gibi boynundan kanını emiyordu. Başı dönüyordu Petro'nun. Tüm gücünü toplayıp koşmaya başladı. Önünde her şey kırmızıya bürünmüştü. Ağaçlar kan içindeydiler. Yanıyorlar, inliyorlardı sanki. Gökyüzü kıpkızıldı, sallanıyordu. Başının üzerinde ateşten lekeler, çakıp duran şimşekler alıyordu Petro'nun gözünü. Kaldığı kulübeye geldiğinde adım atacak gücü kalmamıştı artık. Külçe gibi yığıldı yere, derin bir uykuya daldı. Hiç uyanmadan iki gün, iki gece uyudu. Üçüncü gün uyandığında yattığı yerden uzun süre odanın içinde köşe bucak dolaştırdı bakışını. Ne olup bittiğini hatırlamak için zorladı kendini. Ama boşuna. Belleği kocamış bir cimrinin metelik çıkmaz cebinden farksızdı. Ayağını biraz uzatınca bir şıngırtı duydu. Baktı. Altın dolu iki küçük torba. Ancak o zaman hayal meyal hatırladı bir hazine aradığını, ormanda yalnız başına koştuğunu. Ama bu altınları niye karşılık kazandığını bir türlü hatırlayamıyordu. Altın torbalarını görünce kibarlaştı Korja. ''Unut o pis herifi Petrocuğum. Zaten hoşlanmamıştım ondan. Benim öz oğlum gibisin sen.'' Moruk öylesine ileri götürdü işi, öylesine duygulandı ki ağlamaya başladı sonunda. Öte yandan Pidorka köyün yakınından geçen çingenelerin İvas'ı kaçırdıklarını söylediğinde Petro'nun yüzüne bakınca şaşırmıştı biraz. Çocuğun yüzünü bile hatırlamıyordu Petro. Lanetlenmiş şeytan öylesine karıştırmıştı belleğini. Boşa zaman geçirmenin gereği yoktu. Lehe yolu gösterdiler, sonra da düğünü yaptılar. Düğün somunu pişirmişler, çeşit çeşit mendiller hazırlamışlar, fıçıları içki doldurmuşlardı. Gençler yediler, içtiler, eğlendiler. Eski zaman düğünleri şimdikilere benzemezdi. Neler anlatıyordu dedemin halası? Genç kızlar başlarında sarısından, kırmızısından, mavisinden kurdelelerle süslü, altın sırmalı şapkaları, üstlerinde her yanına kırmızı ipek fiyonklar dikilmiş, gümüşten küçük küçük çiçekler serpiştirilmiş incecik giysiler, ayaklarında demir topukları yüksek deri çizmeler, dişi tavus kuşları gibi süzülürlerdi ortalarda. Sonra ayaklarını yere vurarak büyük bir gürültüyle Gorlitsa. Gorlitsa bir Ukrayna halk dansı, E.A. oynarlardı. Evli kadınlar başlarında tepeleri altın gümüşle süslü, enseye gelen yerlerindeki küçük deliklerden birer altın gözüken ön ve arkaları kalkık, en yumuşak kuzu postundan başlıkları. Ukrayna'da eskiden evli kadınlar başlarını örtmek zorundaydılar. Ön ve arkaları kalkık başlıklar giyerlerdi. N.V. Gogol, seçilmiş eserleri 1946 baskısı dipnotu. Üzerlerinde en pahalısından mavi ipekli fırfırlarla süslü entarileri. Ellerini kibirli kibirli kalçalarına koyup tek tek ortaya çıkarlar, ne edalı oynarlardı. Kazak kalpaklı, ince kumaştan, gümüş işlemeli kemerli kaftan giymiş gençler, ağızlarında pipolarıyla, kadınların çevresinde dönerek, yerlere kadar eğilerek ne güzel oynarlardı. Kızının düğününde Korja bile tutamamıştı kendini, gençler gibi oynamaya başlamıştı. Delikanlıların haykırışları arasında bir ihtiyar atladı ortaya, başında içki testisi, elinde bandura, bandura telli bir Ukrayna halk sazı. E.A. Bir yandan ağzındaki pipoyu çekerek, bir yandan şarkı söyleyerek oynamaya başladı. Neşelenince neler yapmaz ki insan? Eski düğünlerin bazılarında gençler yüzlerini boyarlarmış ki, hey tanrım, insan kılığından çıkarlarmış. Şimdiki düğünlerde kıyafet değiştiriyorlar ya, fızıltı kalır o zamankilerin yanında. Şimdi ne yapıyorlar sanki? Çingene kılığına giriyorlar, o kadar. Ama eskiden bakardın biri Yahudi olmuş, biri şeytan. Öpüşmekle başlarlardı işe. Sonunda birbirinin saçını başını yolarlardı. Ölürdün gülmekten. Kasıklarını tutar da öyle gülerdin. Çerkez ve Tatar giysileri giyerlerdi. Işıl ışıl yanardı her yanları. Çeşit çeşit aptallıklar, oyunlar yapmaya başladılar mı, tut kendini tutabilirsen. Rahmetli dedemin halası da varmış bu düğünde. Gülünç bir iş gelmiş başına. Bol bir Tatar entarisi giymiş, elinde içki testisi, içki dağıtıyormuş. Şeytan dürtmüş birini. Adam arkadan entarisinin eteğine boşaltmış elindeki vodka bardağını. Bir başkası da besbelli bilerek çakmağı çakıp tutuşturmuş. Etek alev almış birden. Zavallı kadın korkuya kapılıp herkesin ortasında üzerindekileri çıkarıp atmış tabii. Panayırdaymış gibi bağırıp çağırmaya başlamış herkes. Kahkahalar, itiş kakış, sözün kısası yaşlılar bundan daha eğlenceli bir düğün ne görmüşler ne de duymuşlar. Pidorka ile Petro bir beyefendi, hanımefendi gibi yaşamaya başlamışlardı. Her şeyleri vardı, her şeyleri pırıl pırıldı. Gel gelelim, aklı başında kimseler onların yaşayışına bakıp bakıp hafiften sallıyorlardı başlarını. Ağız birliği etmiş gibi şeytandan insana iyilik gelmeyeceğini söylüyorlardı. Din düşmanından değil de kimden gelmiş olabilirdi Petro'ya bu zenginlik? Bunca altını nereden bulmuştu? Neden tam onun zengin olduğu gün sırra kadem basmıştı Basavriuk? Söyleyin bakalım, bu durumda neler düşünmez ki insanlar? Gerçekten de aradan bir ay geçmiş geçmemişti ki kimse tanıyamaz olmuştu Petro'yu. Neyi vardı bilen yoktu. Bir kenarda oturuyor, ağzını bıçak açmıyordu. Hep düşünüyor, bir şeyi hatırlamaya çalışıyordu sanki. Pidorka onu bir şey üzerine konuşturmayı başardığı zamanlar ise derdini unutmuş görünüyordu. Durmadan konuşuyor, hatta neşeleniyordu. Ama bir ara gözü altın torbalarına ilişince bağırıyordu. ''Dur hele dur, unuttum.'' Yine düşüncelere dalıyor, bir şeyi hatırlamak için zorlamaya başlıyordu kendini. Kimi zaman bir köşede uzun süre oturup düşündüğünde her şeyi hatırlayacak gibi geliyordu ona. Ama birden kayboluyordu gene her şey. Meyhanede oturur buluyordu kendini. Vodka getiriyorlardı ona. Gırtlağını yakıyordu vodka. Biri geliyordu yanına, omuzuna dokunuyordu. Sonra her şey bir dumanla örtülüyordu. İri ter damlaları yuvarlanıyordu yüzünden. Oturduğu yerde öyle kalıyordu. Nerelere başvurmadı Pidorka? Koca karı ilaçları yapanlara gitti, kurşun döktürdü, kendir yaktırdı. Bir kimsenin neden korktuğunu anlamak için kurşun dökerler bizde. Eritilmiş kurşunu ya da bal mumunu birden suyun içine boşaltırlar. Kurşun ya da bal mumu neyin biçimini alırsa hastayı onun korkuttuğuna inanılır. Geçer hastanın korkusu. Mide bozukluğuna, ağrısına karşı bir parça kendir yakarlar. Bir maşrapanın içine atıp hastanın karnının üzerine yerleştirilmiş su dolu bir çanağın içine baş aşağı daldırırlar. Bir takım dualar okunduktan sonra hastaya kaşık kaşık içirirler bu sudan. Gogol'ün notu. Hiçbir yararı olmadı. Bütün yaz böyle geçti. Çok haydut kırıldı. Gözübek çok haydutta yağmaya gitti. Kaz sürüleri çevredeki bataklıklarda toplanmışlardı bile. Ama ısırgan otları çiçek açmamışlardı daha. Stepler kızıla çalıyordu artık. Kazak kalpaklarını andıran buğday yığınları orada burada göze çarpıyorlardı tarlalarda. Yollarda da çalı çırpı, odun yüklü arabalar gözükmeye başlamıştı. Toprak giderek daha bir sertleşiyor, yer yer buz tutuyordu. Arada kar da serpiştiriyor, ağaçların dalları tavşan postu gibi kırağıyla kaplanıyordu. İşte güneşli, dondurucu soğuk bir kış günü kırmızı göğüslü şakrak kuşu kar yığınları üzerinde buğday tanelerini toplarken şık bir lehbeyi gibi dolaşıyor. Çocuklar ellerinde kocaman değnekler buz üzerinde oynuyorlar. Bu arada babaları büyük Rus sobalarının üzerinde yan gelmiş yatıyorlar. Ancak arada bir duman tüten pipoları dişlerinin arasında Tanrı'nın soğuğuna sövüp saymak ya da biraz hava almak, ambarda bekleyen tahılı dövmek için dışarı çıkıyorlardı. Sonunda karlar erimeye başladı, turna balığı kuyruğuyla kırdı buzu. Ama Petro'nun durumunda bir değişiklik yoktu. Gittikçe kötüleşiyordu bile. Torbalarını ayaklarının arasına almış, odanın ortasında put gibi oturuyordu. Yabanileşmişti, saçı sakalı uzamış, yüzü korkunç bir görünüm almıştı. Hep bir şeyi düşünüyor, bir şeyi hatırlamak için zorluyordu kendini. Hatırlayamayınca kızıyor, öfkeleniyordu. Sık sık tuhaf bir biçimde kalkıyordu yerinden. Bir şeyi yakalamak istiyor gibi gözlerini bir noktaya dikiyor, kollarını boşlukta dolaştırıyordu. Dudakları hanidir unutulmuş bir sözü söylemek istiyor gibi kıpırdıyorlar. Sonra gene hareketsiz kalıyorlardı. Çılgın bir öfke kaplıyordu ruhunu, deli gibi parmaklarını kemiriyor, can sıkıntısından tutam tutam yoluyordu saçlarını. Ta ki yatışıncaya, kendinden geçip yatağına yığılıncaya dek sürüyordu bu. Sonra gene o şeyi hatırlama çabası, gene çılgın öfke, gene dayanılmaz acılar. Tanrım, ne cezaydı bu böyle? Hayat zehir olmuştu Pidorka'ya. Önceleri kocasıyla evde yalnız kalmaya korkuyordu. Zamanla alıştı zavallı başındaki derde. Ama eski Pidorka gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Ne yüzündeki o pembelik kalmıştı, ne de o tatlı gülümseyişi. Acılar içinde inleyip duruyor, günden güne eriyordu. Aydınlık gözleri ağlamaktan şişmiş dolaşıyordu hep. Günün birinde besbelli onun bu durumuna acıyıp, Ayı Vadisi'ndeki büyücüye gitmesine salık verdi ona biri. Her çeşit hastalığı iyi etmekle ün salmıştı bu büyücü. Pidorka bir de o yolu denemeye karar verdi. Yalvar yakar, yaşlı bir kadını onunla birlikte gelmeye razı edebildi sonunda. İvan Kupalo gününden bir önceki günün akşamıydı. Petro kendinden geçmiş divanda yatıyordu. Evde yaşlı bir kadın konuk vardı. Ama bir şeyin farkında değildi Petro. Neden sonra ağır ağır doğruldu yattığı yerden, çevresine bakındı. Cellat kütüğünde başı bedeninden ayrılmış gibi irkildi. Birden dimdik oldu saçları. Pidorka'yı dehşete düşüren bir kahkaha attı. Korkunç bir neşe içinde, ''Hatırladım, hatırladım!'' diye bağırmaya başladı. Baltayı kaptığı gibi yaşlı kadının kafasına fırlattı. Balta gidip meşe kapıya saplandı. Koca karı birden gözden kaybolmuş, odanın ortasında beyaz gömlekli, başı örtülü, 7 yaşlarında bir çocuk belirmişti. Çocuğun başından çarşaf düştü. ''İvas!'' diye haykırdı Pidorka. Kardeşini kucaklamak için koştu. Ama hayaldi bu. Baştan ayağa kan içindeydi. Kırmızı bir ışıkla aydınlatıyordu odanın içini. Korku içinde dışarı koştu Pidorka. Ama biraz kendine gelince kardeşine yardım etmek için geri dönecek oldu. Boşuna. Arkasından kapı öyle bir kapanış kapanmıştı ki gücü yetmedi onu açmaya. Komşular geldiler, güm güm vurdular kapıya. Olmadı. Sonunda kapıyı yerinden çıkarıp girdiler içeri. Kimsecikler yoktu içeride. Odanın içi duman doluydu. Yalnızca odanın ortasında, Petro'nun durduğu yerde hala yer yer tüten bir küme kül vardı. Koşup altın torbalarına baktılar. İçleri altın yerine parçalanmış kuru kafalarla doluydu. Kazaklar gözleri şaşkınlıkla, korkuyla açılmış öyle kala kalmışlardı. Bir şey söylemeye korkuyorlardı. Bu olay öylesine dehşete düşürmüştü onları. Sonra nelerin olduğunu pek hatırlamıyorum. Pidorka rahibe olmaya karar vermişti. Babasından kalan öteberiyi toparladı, 3-4 gün sonra kayıplara karıştı. Nereye gittiğini bilen yoktu. Yoksa bizim köyün iyiliksever kadınları onu da Petro'nun gittiği yere yolcu edeceklerdi. Bir zaman sonra Kiev'den köyümüze gelen bir kazak, oradaki bir manastırda durmadan dua eden, iskelet gibi kupkuru bir rahibe gördüğünü söyledi. Bizim köylüler adamın anlattıklarından bunun Pidorka olduğunu anlamışlardı. Bu rahibenin ağzından bir tek söz çıktığını duyan yokmuş. Yayan gelmiş manastıra. Meryem Ana'nın tasvirine öylesine değerli taşlardan bir sunu getirmiş ki, bakanın gözleri kamaşırmış. Her şey bu kadarla bitti sanmayınız. Şeytanın Petro'yu içine alıp sakladığı gün Basavriuk çıktı ortaya gene. Ama herkes köşe bucak kaçıyordu ondan artık. Neyin nesi olduğu anlaşılmıştı çünkü. Oradaki buradaki defineleri bulup çıkarmak için insan kılığına girmiş iblisten başkası olamazdı. Definelere şeytanın el sürmesi yasak olduğu için saf gençleri kandırıp onlardan yararlanıyordu. Toprağa kazılı evini herkes terk etti o yıl. Köye taşındılar. Gel gelelim orada da rahat yoktu kahrolasıca Basavriuk'tan. Rahmetli dedemin halasının anlatmasına göre Basavriuk, Oposhnyanski yolu üzerindeki meyhanesini bıraktı diye en çok ona kızıyormuş. Bu yüzden de her şeyin acısını ondan çıkarmaya çalışıyormuş. Bir gün köyün ileri gelenleri meyhanede toplanmışlar. Masada irisinden kızarmış bir koyun varmış. Herkes sözü kendinden büyüğe bırakıp saygılı saygılı konuşuyormuş. Şundan bundan, bu arada cinden periden de söz ediyorlarmış. Bir ara masanın üzerindeki kızarmış koyun birden kaldırmış başını sanki. Bir iki kişi değil, herkes görmüş bunu. Başını kaldırmış koyun, ölü gözleri canlanmış, parlamış. Bir an görünüp kaybolan siyah, kıl kıl bıyıkları göz kırpmış meyhanedekilere. Koyunun kafasında Basavruyuk'un yüzünü herkes tanımış hemen. Hatta dedemin halası vodka istedi, isteyecek diye geçirmiş içinden. Adamlar kalpaklarını kaptıkları gibi soluğu evlerinde almışlar. Başka bir günde arada sırada kafa çekmeyi seven kilise başkanı daha ikinci kadehini bitirmemişmiş ki önünde duran kadehin belinden bükülerek onu selamladığını görmüş. Hay kör şeytan, hemen haç çıkarmış adam şüphesiz. Eşinin başından da buna benzer bir olay geçmiş. Genişçe bir teknede hamur yoğuruyormuş. Birden şöyle bir sıçramış yerinden koca tekne, dur dur ama dinleyen kim? Kurumlu kurumlu ellerini beline koyup evin içinde dolanarak oynamaya başlamış. Gülün siz gülün, dedelerimizin gülecek durumu yoktu ama peder Afanasi'nin elinde kutsal suyla bütün köyü dolaşması, şeytanı ayrı ayrı her sokaktan kutsal su serperek kovması da bir şeye yaramamış. Rahmetli dedemin halası daha uzun yıllar yakındı durdu, hava kararır kararmaz birisinin çatıda tak tük sesler çıkarmasından, duvarları tırmalamasından. Dahası var. Şimdi köyümüzün kurulu olduğu yerde işler yolundadır görünüşte. Ama bundan bir süre öncesine kadar hatırlıyorum, nur içinde yatsın babamla ben günden güne daha çok yıkılıp dökülen o meyhanenin yakınından geçemezdik. O olaylardan sonra şeytanın uzun süre yuvalandığı o uğursuz yerden aklı başında herkes uzak durdu. İsten kapkara olmuş bacasından duman küme küme öyle yükselirdi ki bakarken kalpağın düşerdi başından. Dumanla birlikte kızgın korlar yükselir, çevreye dağılırdı. Şeytan, köpoğlunun adını söylemeye değmez, ininde öylesine acıklı hıçkırırdı ki ürken kargalar biraz ilerideki meşe korusundan sürüyle kalkarlardı, vahşi çığlıklar atarak dolaşırlardı havada. 1 Mayıs gecesi ya da suda boğulmuş kız. Şeytan bilir nedenini. Kilisede vaftiz edilmiş dini bütün insanlar bir işi yapmaya kalkıştıklarında tavşan peşinde koşan tazılar gibi olmadık acılara, ıstıraplara katlanıyorlar da gene bir şey yaramıyor. Ama şeytan bir işe karıştı mı, kuyruğunu soktu mu, bakıyorsun hemencecik oluvermiş istediğin. Kendin de anlamıyorsun nasıl olduğunu. 1. Gana. Neşeli şarkılar bir nehir gibi akıyordu köyün sokaklarında. Gündüzün işleriyle, koşuşturmalarıyla yorulmuş köy delikanlılarının, kızlarının gürültülü bir topluluk oluşturup pırıl pırıl bir akşamın parlaklığında neşelerini, hüznün hiçbir zaman eksik olmadığı seslere döktükleri o güzelim saatleriydi günün. Akşam uzun süre tereddüt ettikten sonra Hülyalı kucaklamıştı sonunda masmavi gökyüzünü, her şeyi belirsizleştirmiş, uzaklaştırmıştı. Ortalık iyice kararmıştı ama şarkılar susmamışlardı daha. Köy başkanının oğlu genç kazak Levko elinde bandurasıyla sessizce sıvıştı şarkı söyleyenlerin yanından. Kuzu postundan bir kalpak vardı başında. Sokakta yürürken parmaklarıyla bandurasının tellerini tıngırdatıyor, oynuyordu. İşte alçak vişne ağaçlarıyla çevrili bir kulübenin önünde durdu. Sessiz beklemeye başladı. Kimindi bu ev? Kimindi bu kapı? Genç kazak bir süre bekledikten sonra bandurasını tıngırdatmaya, şarkı söylemeye başladı. Güneş battı canım, akşam oldu. Çık hadi dışarı, gel yanıma. Genç kazak şarkısını bitirdikten sonra pencereye yaklaştı. Güzel gözlüm, derin uykulara daldı besbelli dedi. Ganacığım, ganacığım, uyuyor musun? Yoksa yanıma mı çıkmak istemiyorsun? Kim bilir, belki birisinin bizi görmesinden korkuyorsundur. Belki de beyaz yüzünü soğuğa göstermek istemiyorsundur. Korkma, kimsecikler yok. Gece de soğuk değil. Biri gelecek olsa bile kaftanımla örterim seni. Kuşağımla sararım. Ellerimle gizlerim. Kimse görmez bizi. Soğuk esecek olsa kalbimin üzerine bastırırım seni. Öpücüklerimle ısıtırım. Pamuk beyazı ayacıklarına giydiririm kalpağımı. Canım benim, kuşum, pırlantam. Bir kerecik olsun bakıver. Hiç olmazsa bembeyaz elini göster pencereden. Hayır, uyumuyorsun gururlu kız. Sesini yükseltmişti delikanlı. Bir anlık küçümsenmenin verdiği utanma duygusunun titremesi vardı sesinde.